Ayrım 2.
Çocuğun boğazına bir şeyler tıkanır gibi oldu. O anda dedesinin kendisine yakınlığını, giysisinin kokusunu hissetti. Kuru ot ve çalışan insanın kokusu sinmişti dedesinin üstüne. Kendisini bir şey sananların, hamarat mumun adını taktıkları bu adam, yeryüzünde tek yakını, dostluğundan ve kendisini derece sevdiğinden zerrece kuşkulanmadığı, güvenebileceği tek insandı. Onun sadeliğine, tuhaflığına ise aldırdığı bile yoktu. Ne diye aldıracaktı ki? Kim ne derse desin. Onu seven bir dedesi vardı. Çocuk çantaya bunca sevineceğini bilmiyordu. O zamana değin okul aklına hiç mi hiç gelmemişti. Dedesiyle birlikte bu oymağının yaşlılarının cenaze yemeğine gittikleri zaman dağların ardındaki Isıkgöl köylerinde okula giden çocuklar görmüştü yalnızca. Artık çantasından bir daha ayrılmayacaktı. Sevincinden ağzı kulaklarına vararak çantasını evdekilere teker teker gösterdi. Önce nineye uğradı, dedesinin armağanını gösterirken cakasından yarına varılmıyordu. Bekey teyzesi çantayı görünce pek sevindi. Bu arada çocuğa da övücü sözler söyledi. Bekey teyzesinin neşeli olduğu zamanlar pek azdı. Hep suratı asık, sinirli görünür, yanına gelen yeğeninin bile farkına varmazdı. Ne yapsındı ufacık çocuğu? Kendi derdi başından aşkındı. Nine onun için, çocukları yaşasa bambaşka bir kadın olurdu derdi. Kocası orospul da başka bir adam olurmuş. O zaman dedesi mamun bile değişir, şimdiki mamuna hiç benzemezmiş. Hoş, dedesinin çocukları olmuştu. Bekey teyzesi ile onun küçüğü olan çocuğun annesi. Ama çocuklarının çocukları olmaması gene başka şeydi. Nine böyle söylüyordu. Bununla ne demek istiyorsa artık. Çocuk Bekey teyzesinden sonra Gülcemal'in evine koştu. Orada çantasının kaptığı gibi hızla ot biçen Seyit Ahmet'in yanına vardı. Deve adındaki Kızılkaya'nın yanından koşa koşa geçerken hörgücünü elleyecek vakit bile olmamıştı. Eğer'in, Kurt'un, Tank'ın yanından, ırmak kıyısından, böğürtlenlinin arasındaki cılgadan, Seyit Ahmet'in otunu biçip yaz çavlak bıraktığı uzun tarla şeridinden aynı hızla seyirtti. Seyit Ahmet tarlada yalnız başına çalışıyordu. Mamun kendi evleğini bitirdiği gibi bir de orospulun payına düşeni biçip otları kaldırmıştı. Nine ile Bekey teyze biçilen otları tırmıkla toplamışlar, dede arabaya doldururken çocuk desteleri taşımıştı. Sığır ahırının yanında iki yığın duruyordu. Dede yığınların tepesini öyle güzel örtmüştü ki içine ne yağmur işlerdi ne de kar suyu. Yığınlar taranmış gibi düzgündü. Her yıl böyleydi bu. Orospul ot biçme işini eline sürmez, amiri olarak bunu hep kaynatasının üstüne yıkardı. Kafayı iyice tütsüleyip de atıp tutmaya başladığı zaman momuna, Seyit Ahmet'e döner, İstersem iki satır yazıyla ikinizi birden işten arttırırım derdi. Oysa mamunu atmazdı işten. Çünkü o olmasa eli ayağı bağlanırdı. Güz gelince ormanda yapılacak bir sürü iş çıkardı. Dede orospulun sözlerine karşılık, orman koyun sürüsü değil ki koyunların her biri bir yana dağılsın derdi. Gene de ormanın bakımı daha kolay sanma. Yangın çıksa, dağlardan seller gelse ayakları yok ki ağaçlar tehlikeden kaçsın, ölümden canını kurtarsın. Ormanı yok olmaktan kurtaran benim gibi koruculardır işte. Orospul, Seyit Ahmet'i işten kovmak istemezdi. Çünkü söz dinleyen bir adamdı Seyit Ahmet. Kimsenin işine burnunu sokmaz, kimsenin tavuğuna kış demezdi. Söz dinleyen, güçlü kuvvetli bir adam olmasına karşın Seyit Ahmet tembelin, uykucunun biriydi. Ormancılığa heveslenmesinin nedeni de buydu. Dede, Seyit Ahmet gibi delikanlılar kooperatif çiftliklerinde araba kullanıyor, traktörle çift sürüyor diye söylenir dururdu. Oysa Seyit Ahmet patates tarlasını zararlı otlardan bile temizleyemiyordu. Bu iş dahi kucağı bebekli Gülcemel'in omuzlarındaydı. Otları biçmek işinde de ağırdan alıyordu Seyit Ahmet. Sonunda dede dayanamadı. İki gün önce sövüp sağmaya başladı. Ulan geçen kış sana değil hayvanlarına acıdım da kendi otumun bir bölümünü verdim. Bu yıl gene benim gibi bir ihtiyarın otuna göz dikeceksen önceden söyle de senin yerine ben biçivereyim. Bu konuşma çok dokunmuş olacak ki Seyit Ahmet sabahtan tırpanı kaptığı gibi tarlanın yolunu tuttu. Arkasından birinin koşarak geldiğini duyan Seyyid Ahmet geriye döndü. Yeniyle yüzünü sildi. Ne o? Yoksa beni mi çağırıyorlar? Hayır, çantama bakın, dedem aldı. Ben artık okula gideceğim. Koşa koşa bunu mu söylemeye geldin? Kah kah kah. Senin deden de şöyle biraz. Seyyid Ahmet parmağını şakağının önünde döndürdü. Sen de onun yolunu tuttun anlaşılan. Neyse görelim bakalım nasıl bir şeymiş çantan. Çantayı elinde evirdi, çevirdi, kilidini açıp kapadı, sonra başını iki yana sallayarak gülümseyen bir yüzle geri verdi. Hangi okula gideceksin bakalım? Neredeymiş okulun? Hangi okula olacak? Fermen okuluna gideceğim işte. Ta Celesay'a mı gideceksin? Dağdan aşan 5 kilometrelik bir yol bu. Olsun, dedem beni atla götürüp getirecek. Her gün yapacak mı bu işi? Kah kah kah, aklını oynatmış senin moruk. Neyse, kendisi de okula yazılsın bari, birlikte aynı sınıfta oturur, dersler bitince döner gelirsiniz. Seyyid Ahmet gülmekten katılıyordu. Mamunun torunuyla birlikte aynı sırada oturması düşüncesi pek hoşuna gitmişti. Çocuk gururlu bir duruşla sessizce bekledi. Sen bana bakma, hoşuma gitti de güldüm işte. Seyyid Ahmet bunları söylerken oğlanın burnuna acıtmadan bir fiske vurdu. Başındaki dedesinin kasketini siperinden tutarak alnından indirdi. Mamun utangaçlığı yüzünden orman yönetimince verilen resmi kasketi giymez. Biz de mi amirlik memurluk taslayacağız yoksa? Başımdaki şu kırgız şapkası nemize yetmez derdi. Beyazlığından dolayı ak kalpak adını verdiği, kenarlarındaki siyah şeridi solmuş, Nuh Nebi'den kalma keçe taktesini yaz boyunca çıkarmazdı başından. Kışın ise kuzu derisinden yapılmış, tüylü, eski takkesiyle gezerdi. Orman işçilerinin giydiği yeşil resmi şapkayı torununa vermişti. Dedesinin aldığı armağana karşı Seyyid Ahmet'in takındığı tavır oğlanın hoşuna gitmemişti. Kaşlarını çatarak şapkasını düzeltti. Bir iki burnuna bir fiske daha vurmak isteyince geri çekildi ve ''Sataşma bana!'' diye sertlendi. ''Vay vay vay! Çok mu kızdın bana? Hadi hadi kızma. Tam istediğin gibi bir çanta işte.'' Çocuğun omzunu sıvazladı. Hadi şimdi git sen, ben daha ot biçeceğim. Ondan sonra elini tükrükleyerek işe koyuldu. Çocuk geldiği yoldan gene aynı kayaların önünden geçerek eve doğru koştu. Tanıdığı kayaların önünde durup eğlenecek vakti yoktu. Çanta işi hepsinden önemliydi. Kendi kendisiyle konuşmaktan hoşlanırdı. Ama bu sefer çantası vardı. Sen bu adama inanma dedi. Dedem hiç de söyledikleri gibi değildir. Kurnaz adam olmadığı için onunla böyle alay ederler. Ya işte hiç kurnaz değildir dedem. İkimizi her gün okula götürecek. Okulun nerede olduğunu biliyor musun? Çok uzak sayılmaz. Bir gün gösteririm sana. Karaağıl Dağı'ndan dürbünle bakarız. Sana beyaz gemiyi de göstereceğim. Ama önce samanlığa uğrayalım. Dürbünüm orada saklı. Benim sabahtan akşama dek dananın peşinden ayrılmamı isterler ama ben gene de beyaz gemiyi seyrederim. Bilsen kocaman oldu danamız. Öyle de kuvvetli ki tutmak çok zor. Ah annesini nasıl emdiğini bir görsen. İnek onun annesi olduğu için sütünü hiç esirgemiyor. Anlıyorsun beni değil mi? Anneler çocuklarından hiçbir şeyi esirgemezler. Gülcemal öyle söylüyor. Onun da bir kızı var. Az sonra ineği sağacaklar. Ondan sonra danayı otluğa götüreceğim. Orada Karaağıl Dağı'na çıkıp beyaz gemiyi seyrederiz. Biliyor musun? Ben dürbünümle de böyle konuşurum. Şimdi 3 kişi olduk. Sen, ben, bir de dürbün. Böyle konuşa konuşa eve dönüyordu çocuk. Çantayla konuşmak pek hoşuna gitmişti. Konuşmasını sürdürürken çantasına bilmediği pek çok şeyi anlatmak isteğiyle yürüyordu. Ama bu zevkten yoksun bıraktılar onu. Yan taraftan bir atın ayak sesleri geldi. Hemen bunun peşinden de ağaçların arasından birisi çıktı. Orozkul'du gelen, eve gidiyor olmalıydı. Kimsenin binmesine izin vermediği kır atı alabaş vardı altında. Göğüs kayışlarının gümüşten süsleri şıngır şıngır öten bakır özengili eğeri vurmuştu sevgili atına. Orozkul'un şapkası ensesine kaymış, güneş yanığı dar alnı açıkta kalmıştı. Sıcak havanın verdiği gevşeklik sonucu atının üstünde uyuklayarak gidiyordu. Orman bölge müdürlerinin giydiği giysiye benzetilerek dikilmiş, fakat acemi bir terzinin elinden çıktığı anlaşılan kadife ceketinin önü baştan aşağı ilikliydi. Beyaz gömleği göbeğinden dışarı fırlamıştı. Bol bol tıkındığı belliydi. Sarhoştu üstelik. Gittiği yerde şölene konmuş olmalıydı. Tıka basa et yemiş, kımız içmişti. koyun ve at sürüleriyle yazın yaylaya çıkan çobanlar orospulu sık sık yemeğe çağırırlardı. Böylece birçok dostu olmuştu orospulun. Ama çıkara dayanan bir dostluktu bu. Orman korucusu çobanların arayıp da bulamadıkları bir kişiydi. Çünkü sürülerinin başından ayrılmayan bu adamlar ev yaptırırlarken yapı gereçlerini nereden alacaklardı? En başta da kereste. Ama orospulu bir kez şölene çağırınca bütün işler tamam demekti. Artık kesimi yasak olan ormandan beğenilen bir ağaç kesilir, köye taşınırdı. Orman korucusuna şölen vermeyenler yarım kalan evlerine kereste bulmak için yıllarca bekleyerek o dağdan bu dağa dolaşmak zorunda kalırdı. Pırıl pırıl meşin çizmelerini özengiye dayayarak uyukluya uyukluya gidiyordu orospul. Atının üzerine önce kaykılmıştı. Gene de görkemli bir duruşu vardı. Çocuk çantasını sallayarak ona doğru koşunca bu beklenmedik karşılaşmadan dolayı az kalsın yere yuvarlanıyordu. "Orospul enişte, çantama bakın, okula gideceğim ben, dedem aldı." "Ulan senin!" Orospul ilkilerek dizginlere sarıldı. Çocuğa bir küfür savurdu. Sonra çok içmekten şişmiş, kırmızı göz kapaklarını aralayıp baktı. "Nereden geliyorsun sen bakayım?" Çocuğun bütün şevki kırılmıştı. "Hiç, çantamı Seyit Ahmet'e gösterdim de." "Peki, hadi git oyna." Atının üstünde düşecekmiş gibi duran orospul sallana sallana yoluna devam etti. Annesinin babasının bile bıraktığı bu oğlanla ne işi olabilirdi orospulun? Ama karısının yeğeniymiş, vız geliyordu ona. Başkalarına istemedikleri kadar çocuk vermeyen kör talih onu küstürmüştü bir kere. İçini çekerek derin derin hıçkırdı. Bir yandan kendini acırken bir yandan da öfkeden içi içine sığmıyordu. Hayatta bir iz bırakamadan gideceği için acınıyor, karısının kısırlığından dolayı çok öfkeleniyordu. Yıllar geçmiş, karısı ona tek bir çocuk bile doğurmamıştı. "Gösteririm ben ona," diye geçirdi içinden orospul. Etli iri yumruklarını sıktı, hüngür hüngür ağlamamak için kendini zor tuttu. Eve varınca karısına bir güzel sopa çekecekti. Her içki içmekten dönüşte aynı şeyi yapardı. Bu öküz yapılı herif, gücendirilmişliğin acısını, öfkesini karısından çıkarırdı. Çocuk aynı cılgadan gide dursun, orospulun birdenbire ortadan kaybolmasına şaştı kaldı. O sırada orospul atını ırmağa doğru çevirmiş, hemen orada hayvanın üzerinden atlayarak doğruca suyun kıyısına yürümüştü. Yürürken öne doğru eğiliyor, bir o yana bir bu yana yalpalıyordu. Yumruklarını yüzüne dayamış, boynunu iyice içine çekmişti. Irmağa varınca yere çömeldi, suyu avuç avuç yüzüne çarpmaya başladı. Çocuk orospulun yaptıklarını görünce sıcaktan başı ağrımış olmalı diye geçirdi içinden. Orospulun hıçkıra hıçkıra ağladığının farkında bile değildi. Evet, ağlıyordu koskoca adam. Ona doğru koşarak gelen çocuk kendi oğlu olmadığı için, yeni bir çanta almasından dolayı iki çift tatlı söz bulup söyleyemediği için ağlıyordu. Karaağıl Dağı'nın tepesinden dört bir yana açılan engin bir görüntü vardı. Çocuk yüzü koyun yere yatarak dürbününü gözlerini ayarlamaya başladı. Güçlü bir sahra dürbünüydü bu. Uzun görev yılları dolayısıyla dedesine armağan olarak verilmişti. Ne var ki yaşlı adam yanında bir de ağırlık taşımak istememiş, "Gözlerimin ne kusuru var?" diyerek dürbünü torununa bırakmıştı. Oğlanın pek hoşuna giden bir oyuncaktı bu. O gün dağa çıkarken hem dürbünü hem de çantayı aldı yanına. Yuvarlak pencerecikte nesneler önce bir süre kımıldandılar, birbirine karıştılar, sonra yavaş yavaş durulup netleştiler. Böylesi oğlanın pek hoşuna gidiyordu. Görüntü durulunca bir süre soluğunu tutarak seyretti. Sonra bakışlarını başka bir yöne çevirdi. Her şey yeniden karıştı. Görüntüyü netleştirmek için yeniden ayar yapmak gerekiyordu. Buradan her yer göklere baş kaldırmış, tepesi karlı dağlara kadar her şey gözüküyordu. Karlı tepeler bütün dağların arkasında, bütün yüksekliklerden daha yükseklerdeydi. Karların hemen altından koyu renkli çam ormanları başlıyor, eteklere doğru ise geniş yapraklı ormanlar iniyordu. Kungey dağlarının güneşe dönük yamaçlarında ottan başka bir şey bitmemişti. Göle yakın tepeler bütün bütün çıplaktı. Yalçın kayalardan başka bir şey görünmüyordu. Kayalık yamaçlar daha aşağılara, derin bir vadiyle göle iniyordu. Bu tarafta tarlalar, bahçeler, köyler vardı. Ekin tarlalarının arasında hasat zamanının yaklaştığını gösteren sarartılar belirmişti. sıçan kadar ufak araçlar yollarda bir o yana bir bu yana koşturuyor, her birinin ardında kıvrılan uzun toz kuyrukları uzanıyordu. Göz alabildiğince uzaklarda kumlu bir sahille başlayan mavi göl ufukta ortası tümsek bir düzlük gibi gözüküyordu. Göğün ve suyun birleştiği ısık göldü bu. Ondan ötede hiçbir şey yoktu. Güneş de pırıl pırıl yanan durgun suyun yüzeyi bomboştu. Ancak sahilde kırılan dalgalar beyaz köpükler saçıyordu. Çocuk göle uzun uzun baktı. Çantasına beyaz gemi görünmedi daha dedi. Hadi okulumuza yeniden bakalım. Celesay Vadisi ağaçsızdı. Yalnız eski koruluktan arta kalan birkaç çam şurada burada göze çarpıyordu. Eski koruluğun yerinde şimdi damları çakmak taşlarıyla örtülü dizi dizi ahırlar, öbek öbek saman ve gübre yığınları vardı. Mandıraların cins sinekleri buralarda yetiştirilirdi. Sığır ahırlarının hemen yakınında kısacık bir sokak, üzerinde evler dizilmişti. Küçük bir tepenin yamacındaki bu ev dizisi hayvan yetiştiricilerin köyüydü. En uçtaki ıssız görünen ufacık yapı ise köyün 4 sınıflı okuluydu. Daha büyük çocuklar kooperatif çiftliğinin yatılı bölge okuluna giderlerdi. Boğazı ağrıdığı zaman çocuk bir gün dedesiyle birlikte bu köye sağlık memuruna görünmeye gelmişti. Şimdi dürbününü çevirmiş, koyu kiremitlerle örtülü okula bütün dikkatiyle bakıyordu. Okulun yana batmış bir bacası, kontrplak üzerine acemice yazılmış bir levhası vardı. Çocuk okumasını bilmediği halde levhada okul diye yazıldığını tahmin etti. Dürbün en ince ayrıntılara varana dek her şeyi gösteriyordu. Yapının duş duvarındaki çizikler, yazılar, pencerelerin kırık camlarına yapıştırılmış kağıtlar, taracanın çarpık, pürüzlü tahtaları, hepsi açıkça görünüyordu. Çocuk çantasıyla birlikte bu okula geleceği, üzerinde kocaman kilit asılı kapıdan içeriye gireceği günü düşündü. Kim bilir burada bu kapının ardında nelerle karşılaşacaktı. Okulu iyice inceledikten sonra çocuk dürbünü yeniden göle çevirdi. Hiçbir şey değişmemişti. Beyaz gemi görünürlerde yoktu. Bunun üzerine oğlan da sırtını göle döndü. Dürbünü bir kenara koyarak aşağılara bakmaya koyuldu. Uzun vadinin dibindeki ırmak kayalar arasından köpük saça saça akıyordu. Irmağın kıyısından hiç ayrılmayan yol onunla birlikte kayboluyordu. Irmağın karşı yakası sarp ve ormanlıktı. Santaş ormanları hemen kıyıdan başlayarak karlı tepelere dek uzanırdı. En tepede çamlar vardı. Sıra sıra dağların tok tağın karları ve kaya yığınları arasında çam ağaçları fırça gibi dururdu. Çocuk kendi oturduğu yerdeki evlere, ahırlara alaylı alaylı baktı. Uzaktan ne kadar ufak ve derme çatma görünüyorlardı. Evlerin daha aşağısında ırmak kıyısına doğru tanıdığı kayalar vardı. İşte deve, kurt, eğer, tank yerli yerinde duruyorlardı. Onları Karaağıl Dağı'nda dürbünle ilk seyrettiği gün bu atları takmıştı. Çocuk arsız arsız gülerek ayağa fırladı. Evlerine doğru bir taş attı. Ama taş oraya kadar gitmemiş, önüne düşmüştü. Bunun üzerine gene oturarak evleri dürbünle seyretmeye başladı. Ama önce ters tarafından baktı. Evler küçüldüler, küçüldüler, ufacık birer kutu oldular. Kayalar yumruk kadar ufaldı. Dedesinin yaptığı gölet, gülünç denecek kadar küçülmüştü. Burada yüzse yüzse ancak serçeler yüzerdi. Oğlan gülerek başını salladı. Dürbünü düz tutup ayar düğmelerini çevirmeye başladı. Dost kayalar birden devleşerek neredeyse gelip dürbünün camlarına dayandılar. Çatlaklarına, gediklerine, yosunlarına varana dek görünen deve, kurt, eğer, tank insana ürperti veriyordu. Gerçekten tam da atlandırıldıkları gibiydi bu kayalar. Vay deve, nasıl duruyor? Hah işte tank orada diye mırıldandı çocuk. Kayaların ardındaki sığlıkta dedesinin yaptığı gölet vardı. Gölet dürbünde ayna gibi görünüyordu. Dibi çakıl taşlarıyla döşeli. Bu yere ırmak yukarılardan hızla akıyor. Bir süre hızı kesildikten sonra gene köpüklene köpüklene yokuş aşağı dökülüyordu. Sığlıkta suyun derinliği diz boyunu geçmezdi. Gene de akıntı onun gibi bir çocuğu sürükleyip götürebilirdi. Bu yüzden oğlancık akıntıya kapılmamak için hemen kıyıda büyüyen kamışlara tutunur, ondan sonra suya dalardı. Ama yıkanma mı derlerdi buna? Köstekli bir atın koşmasına benzerdi. Üstelik bir sürü de küfür azar işitirdi. Nine durmadan dedesine çekiştirirdi onu. Bir gün bu oğlanı su götürecek. Aman ne hali varsa görsün, kılın bile kıpırdamaz. Anası babası başıma bela sardılar veledi. Kendi derdim başımdan aşkın. Bir de onunla mı uğraşacağım? Doğru söze ne denir? Nine haklıydı. Bununla birlikte oğlana da acıyordu insan. Hemen evlerinin önünden akan ırmakta yıkanmasında ne yapsındı? Ninenin gözdağı vermesini aldırmadan gidip gidip ırmağa giriyordu. Bunun üzerine dede kolları sıvadı, torununun korkusuzca yıkanabileceği bir yer yapmaya karar verdi. Adamcağız sular alıp götürmesin diye hep irilerini seçerek kucak kucak taş taşıdı. Taşları karnına dayayarak götürüyor, suyun akacağı delikleri inceden inceye hesaplayarak yerli yerine koyuyordu. Bacaklarına yapışmış ıslak pantolonu, cılız gövdesi, köse sakalıyla pek gülünç görünen mamun bir gün sabahtan akşama dek gölet yapma işiyle uğraştı. Akşam eve döndüğü zaman pestil gibiydi. Kolunu kımıldatacak hali kalmamıştı. Durmadan öksürüyordu. Nine onun bu durumunu görünce açtı ağzını, yumdu gözünü. Adama söylemediğini bırakmadı. Küçüğü ahmak. Çünkü onun bir şeye aklının erdiği yok. Ya peki şu koca ahmane demeli? Bu kadar yırtınmana sebep ne? Be herif, yedirdiğin içirdiğin yetmiyormuş gibi bir de keyfini mi düşüneceksin? Yok yok, bunun sonu iyi gelmeyecek. Bak görürsün dediklerim nasıl çıkacak. Ama gölet de pek güzel olmuştu doğrusu. Artık çocuk korkusuzca yıkanabilirdi. Kıyıdaki sazlardan birine yapışarak suyun içine kayıyor, sonra kendini akıntıya kaptırıyordu. Balıklar suda açık gözle yüzdüğü için her seferinde onun da gözleri açıktı. Çocuğun tuhaf düşleri vardı. Balık olmak, balıklar gibi yüzmekti bütün istediği. Dürbünüyle gölete bakarken pantolonunu, gömleğini çıkarıp çırılçıplak suya atladığını düşündü. Soğuktan ürperirdi suya ilk girişte. Buz gibi su önce insanın soluğunu keserdi. Ama zamanla vücut buna alışırdı. Şimdi kamışlardan birine tutunarak yüzü koyun suya atlasa ne iyi olurdu. Dalgalar başının üstünde hışırdarken karnı, bacakları, sırtı cayır cayır yanardı. Dışarıdaki bütün sesler kesilir, kulakta yalnız bu ışırtı kalırdı. Suyun dibindekileri görmek için kocaman kocaman açardı gözlerini. Ama gözleri ne denli acırsa acısın hiç aldırmaz, bir yandan gururla gülümserken bir yandan da alayla dilini çıkarırdı. Ninesine yapardı bunu. Boğulmayacağını, sudan korkmadığını bilsin isterdi. Sonra kamışı elinden bırakır, ayakları göletin kıyı taşlarına değene dek akıntıda sürüklenir giderdi. Tam da o sırada içinde tuttuğu soluğu yetişmez olurdu. Hemen suyun üstüne sıçrar, taşları tutunarak yeniden kamışlık sahile doğru koşardı. Dedesinin yaptığı gölette bıkmadan, usanmadan günde 100 kere yapabileceği bir işti bu. Yeter ki sonunda bir balık olabilsindi. Ah, balık olabilse, suda balık gibi yüzebilseydi. Dürbünü ırmaktan evlerine doğru kaydırdı. Tavuklar, hindiler, civcivler, bir kütüğe dayalı balta, dumanı tüten semaver, avludaki bütün öteki şeyler o denli iri ve yakındı ki ellerini uzatıp tutası geldi. Tam o sırada bir de ne görsün, fil kadar irileşen sarı dana ipte asılı çamaşırlardan birini gevelemiyor mu? Korkudan çocuğun dizlerinin bağı çözülmüştü. Çamaşır gevelemek ne denli hoşuna gitmiş olacak ki? Dana zevkten gözlerini kısmıştı. Ağzının kenarından salyalar akıyordu. Oğlan dürbünü gözlerinden ayırmadan doğruldu, elini sallamaya başladı. Hay gözü kör olsaca hayvan, bırak onu, bırak diyorum sana. Bal tek, bal tek. Dürbündeki köpek kılını kıpırdatmadan yatıyordu. Koş, onu yakala, yakala. Fakat Baltekin aldırdığı yoktu. Tam o sırada nine çıktı evden. Olanları görünce ne yapacağını şaşırdı. Evin önünde bir süpürge duruyordu. Nine süpürgeyi kaptığı gibi dananın üstüne yürüdü. Şimdi dana önde, nine arkada koşuyorlardı. Çocuk dürbünü bırakmadan sindi. Ne olur ne olmaz, ninesi görüverirdi. Sonra nine danayı uzaklaştırınca öfkeden ve koşmaktan hızlı hızlı soluyarak eve doğru yürüdü. Çocuk onu hemen yanındaymış gibi görüyordu. Hatta nine ona Çok, çok daha yakındı. Sinemada bazı yüzleri tek olarak nasıl yakından gösterirlerse, ninesi ni dürbünün tam ortasında öyle görüyordu. Kadıncağızın yaşlılıktan sarıya çalan gözleri öfkeden kocaman kocaman açılmıştı. Derin kırışıklar içindeki yüzü kıpkırmızıydı. Sinemada birden seslerin kesilmesi gibi dudakları kıpırdıyor fakat sesi çıkmıyordu. Çocuk aralanan dudakları arasından ninenin seyrek gedik dişlerini gördü. Uzaktan kadının neler söylediği anlaşılmıyordu. Ama çocuk ninesi hemen yanındaymış gibi bütün dediklerini duyuyordu. Gene ona sövgü yağdırıyor olmalıydı. Çünkü yaşlı kadının neler söyleyeceğini ezbere bilirdi. Gösteririm ben sana. Nasıl olsa dönmeyecek misin sen eve? Bu sefer deden de vız gelir. Kaç kez söyledim şu kırılası bakacağı at diye. Gene dağa çıkmış gemiyi seyrediyor. Hay senin gemin batsın emi, batsın da seyredemez ol. Çocuk derin derin içini çekti. Bir çanta alındığı, okula gitmeyi düşlediği, böyle bir günde danayı gözden kaçırmanın sırası mıydı? Yaşlı kadın susmak bilmiyordu. Öte yandan sövüp saymasını sürdürürken bir yandan da dananın gevelediği çamaşırı incelemeye koyuldu. O sırada kocağında kızıyla Gülcemal çıktı dışarıya. Nine onu görünce bağırması daha bir arttı. Bir kez de ona yakınmaya başladı. Bu sırada yumruğunu sıkarak daha doğru sallıyordu. Dürbününün camında ninenin kemikli, esmer yumruğunu açıkça seçiyordu çocuk. Kendine bir eğlence buldu kör olası. Bu gemi de nereden çıktı bilmem ki. Parçalansa batsa da biz de kurtulsak. Avludaki semaver kaynamaya başlamıştı. Kapağının altından kürem kürem dumanın çıktığı dürbünde gözüküyordu. Semavere bakmak için Bekey teyze çıktı o sırada. Ninenin sızlanmaları yeniden başladı. Bak, yeğeninin neler yaptığını gözlerinle gör, dercesine elindeki çamaşırı Bekey teyzenin gözüne gözüne sokuyordu. Genç kadın nineyi yatıştırmak için gönlünü almaya başladı. Çocuk bu sırada teyzesinin neler söylediğini tahmin ediyordu. Her zaman aynı şeyleri söylerdi. Aman anam, boş verin siz. Daha parmak kadar çocuk. Böyle şeylere nereden aklı ersin? Şurada arkadaşı bile yok. Hadi bağırmayı bırakın. Yavrucağızın aklını alacaksınız. Ninenin buna yanıtı şöyle olurdu. Akıl öğretme sen bana. Bekey, kendin bir tane doğur da o zaman çocuk denen şeyin neye benzediğini gör. Dağın başına çıkacak ne var? Dana ta oralara arkasından gelir mi? Sonra orada ne seyredip durur bilmem ki. Yoksa onu sokağa atıverdikten sonra kaçıp giden ahlaksız anasını, babasını göreceğini mi sanıyor? Senin gibi kısır karı. Çocuk aradaki büyük mesafeye karşın teyzesinin öfkeden deliye döndüğünü, yüzünün çökük avurtlarının renkten renge girdiğini gördü dürbünle. Bekey teyzenin nineye şaşmaz yanıtı hazırdı. Hele şu cadının söylediğine bak. Kendin kısır değil misin? Kaç kız kaç oğlan yetiştirdin bakayım. Eh, ondan sonra çıkan cıngarı siz görün. Yaşlı kadın bastı çığlığı, tepinmeye başladı. İki kadını yatıştırmak Gülcemal'e kalıyordu. Taze gelin nineyi kucakladı, bir yandan gönlünü alırken bir yandan da sürükleye sürükleye eve doğru götürmek istedi. Ama nine azdıkça azdı, kendini yerden yere çalarak avaz avaz bağırmaya başladı. Zavallı Bekey teyze ne yapsın, fokur fokur kaynayan semaveri kaptığı gibi kaynar suyu dökerek içeri kaçtı. Bunun üzerine nine bitkin bir halde oradaki kütüğün üstüne yığıldı. Bir yandan hüngür hüngür ağlıyor, bir yandan da kara talihinden dolayı yakınıyordu. Oğlan çoktan unutulmuş, şimdi bütün sövgüler alın yazısına, yalan dünyaya yönelmişti. İçeri kaçan üvey kızının arkasından bağırıyordu. Bana ha, benim nasıl bir kadın olduğumu senin gibi biri söylüyor ha. Tanrı bana bu cezaları vermese, benim burada, sizin gibi orman kaçkınlarının arasında ne işim vardı? Ulu Tanrım, 5 çocuğumu peşi peşine elimden aldı. Hayatta kalan biricik oğlum 18 yaşında bir yiğitken savaşta can verdi. Aslan gibi bir adam olan kocam Taygara, koyun sürüsüyle birlikte tipiye yakalanıp dondu da ben bu hallere düştüm. Beni kendinle bir mi tutuyorsun kısır karı? Şu geçkin yaşımda baban olacak aklı kısa mamunla bir ömür çürütecek kadın mıydım ben? Hey kahrolası felek, ne günahım vardı da bana bu cezaları verdin? Oğlan dürbünü gözlerinden uzaklaştırdı, başını üzüntüyle önüne eğdi. çantasına dönerek, "Peki şimdi eve nasıl döneceğiz?" dedi alçak sesle. "Hep benim yüzümden, bir de aptal dananın yüzünden oldu bunlar. Sonra senin de suçun var dürbün kardeş. Beyaz gemiye bakayım diye beni dürter durursun. Onun için suçlusun sen de."